Zeliha Ünaldı, Amerika'nın sesiyle görüştüğünüz için teşekkür ederiz. Size birkaç soru sormak istiyoruz uygunsa.
Çok teşekkür ederim. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun.
Zeliha Hanım, bize biraz Türkiye'deki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Ve son 10 yılda kadın haklarındaki durum, ilerleme ya da gerileme, bize biraz bir özetini verebilir misiniz izleyicimize?
Evet, tabii son 10 yıl çok ilginç bir 10 yıl. Özellikle Türkiye'de kadın hakları ve cinsiyet eşitliği açısından baktığınızda. Çünkü bir yandan söylem bazında giderek muhafazakarlaşan bir durum varken, bir yandan da özellikle kadın hareketi ve uluslararası yükümlülükler, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası yükümlülüklerinin de etkisiyle gerçekten özellikle kanunlarımız ve anayasamız temelinde çok eşitlikçi ve ilerici gelişmeler oldu. Medeni kanunumuzda, ceza kanunumuzda, anayasamızın madde 10'da 2010 yılında yapılan değişiklikler, bunların hepsi aslında Türkiye'de cinsiyet eşitliğinin temelini, cinsiyet eşitliğine giden yolda ciddi adımlar ve iyi bir temel olduğunu düşünüyorum. 1980'den bu yana giderek artan kadın hareketi birazcık belki 90'ların sonunda sessizleşmiş gibi dursa da, özellikle 2000 yılından itibaren bu hukuksal dönüşüm, kanunlardaki cinsiyetçi yaklaşımların ayıklanması konusunda çok çok etkili oldular. Dolayısıyla söylem bazındaki muhafazakarlaşmanın kanunsal ve operasyonel seviyede daha az hissedilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum.
Anlıyorum. Bugünkü sunumunuzda farklı yönlerinden de bahsettiniz. Kadınların Türkiye'de iş hayatına katılımı oranları OECD'nin çok daha altında olduğundan bahsettiniz. Buradaki eğilim ne yönde? Sizce ileride bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Bu konu aslında genel olarak ben umutsuzluğa kapılmamaktan yanayım. Türkiye'de özellikle de değişim söz konusu olduğunda, ama istihdam alanında maalesef pek gidişat öyle göstermiyor aslında bakarsanız. Çünkü OECD ortalamasının yarısını bile tutturamamış durumdayız. 2018 hedefi Türkiye'de Kalkınma Bakanlığı'nın kadın istihdamını %35'lere getirebilmek ki... bu bile zor bir hedef gibi görünüyor, ama Avrupa'daki %60'lık oranları düşünecek olursak aslında çok da %35 bile yetmeyecek bir oran. Ve emek piyasalarının bugünkü durumu da düşünüldüğünde aslında Türkiye'de kadın istihdamı konusunda ben 2018 için %35'i birazcık hırslı bir hedef olarak görüyorum. Ve kadın istihdamı özellikle yöneticilik seviyesinde değil ama ücretli ve sosyal güvenceli, yani kayıt altında çalışan kadınların durumunda çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyorum önümüzdeki yıllarda istihdam açısından. Anladım. Var olan istihdam politikalarıyla.
Anlıyorum. Bize şeyden bahsedebilir misiniz biraz? Bu düşük istihdam oranının kadınlar arasındaki temelleri nerede yatıyor Türkiye'de?
Tabii temelleri Türkiye'de iş piyasasının ciddi sıkıntıları da var. İşsizlik oranları düşmekle beraber kadınlar için bu işsizlik oranları çok fazla düşmüyor. Ama asıl tabii geleneksel ataerkil yapı. Bugün sunuşumda da paylaştım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği istatistiklerde de görüyoruz. Kadınların, yani iş hayatına girmek isteyip girmeyen, yani kendisini işsiz olarak nitelendiren kadınların %60'ının neredeyse çalışamama sebebi ev işleri. Dolayısıyla bu iki şeyi ifade ediyor aslında. Bir tanesi kadını evde ve ev işlerinden sorumlu cinsiyete dayalı iş bölümü kadını içine hapseden. İkincisi ve ataerkil yapı. Tabii ikinci olarak da Türkiye'de bu özellikle evliliğin bir evrensel bir şey olması ve her kadının çocukluğundan itibaren bir kız çocuğuna Allah bahtından güldürsün dediğimizde iyi bir iş sahibi ya da eğitim sahibi olsun demiyoruz. Daha çok onun evlilikten yana gülmesini temenni ediyoruz. Hala bu geleneksel yapının olması büyük ölçüde kadının istihdam oranlarını düşük tutuyor. Tabii sosyal devlet hizmetlerinin de kısıtlı olması, özellikle kreş hizmetlerinin, yaşlı bakımı hizmetlerinin kısıtlı olması da kadınları yine bu cinsiyete dayalı iş bölümlerinden dolayı istihdamdan geri tutan önemli faktörlerden bir tanesi.
Yani daha geleneksel toplumlarda olduğu gibi kadınlar yani toplumun ihtiyaçlarını ev ekonomisinin içinde halletmek zorunda kalıyorlar diyebiliriz belki o
zaman.
Tabii
tabii. Yani çocuk bakımı, yaşlı bakımı, bunların hepsi için aslında hani bir şey diyebiliriz. Ücretsiz aile işçisi olarak kadınların çalışıyor olması. Eğer bizde de bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sosyal devletin daha geniş imkanları olsaydı kadınlar bu konuda biraz daha çalışmak konusunda rahat olacaklardı.
Anlıyorum. Bir de kadına karşı şiddet konusuna bir değinelim istiyorum. Kadına karşı şiddet her toplumda bir sorun aslında ama sanıyorum bazı farklılıklar var. Bunun istatistiğinin de zor tutulduğunu da biliyorum ama bazı haberler geliyor. AKP döneminde kadına karşı şiddet çok arttı. Bazı haberlerde emniyet güçlerinin yeterli derecede müdahale edemediğini bu durumlarda okuyoruz. Bir taraftan da bugünkü sunumunuzda da bahsettiğiniz sığınma evlerinin sayısında artış var. Farklı yönleri var sanıyorum. Örneğin Münevver Karabulut cinayetinde Başbakan Erdoğan kızınızın nereye gittiğine dikkat edin, davulcuya da gider zurnacıya da gibi bir söylemle gelmişti. Bunlar da nasıl etkiliyor bilmiyorum. Bu konuda ne diyebilirsiniz? Yani iki yöne doğru hem hizmetlerde artış var, bir taraftan şiddet haberleri çok sık geliyor, çok sık yansıyor medyaya. Buradaki durum nedir?
Evet, aslında hükümette hatta aileden sorumlu bakanın bile biraz abartılıyor basın tarafından, özellikle dediği sorun aslında hiç de abartılmıyor. Biraz belki daha fazla görünür kılınıyor şimdi. Bizim elimizdeki en son geniş çaplı şiddet araştırması Türkiye'de 2008 yılında yapılmıştı. Şimdi yenisi 2014 yılında yayımlanacak. Fakat o 2008 verilerine göre şiddete uğradığını hiç dile getirmeyen, uğrayan ama dile getirmeyen ve hiçbir güvenlik tedbiri alın, yani bir otoriteye başvurmayan kadınların oranı %48. Bu çok ciddi bir şey. Yani şiddete uğrayan neredeyse her iki kadından bir tanesi bunu kendine saklıyor. Ne polise başvuruyor ne ailesinden birisine anlatıyor. Dolayısıyla da bu işte o %48 bunu etrafına anlatmaya, polise başvurmaya, onu koruyan bir hukuki ve kurumsal yapı olduğuna güven duymaya başladığında bu iki kişiden bir tanesi daha konuşacak ve dolayısıyla da biraz daha görünür olacak diye umut ediyoruz ve görünen o ki aslında biraz da o oluyor. Ama bir yandan başka bir şey daha var şiddetin artmasında. Şiddet değişime karşı da bir şey bir yandan. Türkiye'de kadınlar değişiyor, toplum değişiyor. Biliyorsunuz iktidar tatlıdır. İktidarı bırakmamak için insanlar ellerinden geleni yaparlar. Erkek iktidar, yani ataerkillikte böyle bir şey çözülmeye başladığı noktada biraz daha fazla şiddet üretiyor. Dolayısıyla Türkiye'de şiddet, evet, mesela şimdi önümde Biyanet'in bu çetelesi var. 2013 yılında erkekler 214 kadını öldürdü Türkiye'de diyor. Ve bunlar cinsiyet temelli cinayetler ve cinsiyet temelli şiddet. Dolayısıyla bunun pek artık saklanacak bir tarafı yok. Ama bir yandan da kurumsal gelişimin yanı sıra işte bahsettiğiniz o muhafazakar söylemler, yani işte bir cinsel tacize uğradığında birisi üzerinde ne vardı diye sormak gibi şeyler. En azından şu anda şunu biliyoruz ki bir polis ya da güvenlik görevlisi ya da bir kamu hizmeti sunmaktan sorumlu olan herhangi birisi bir kadın şiddete maruz kaldığında böyle bir şeyi artık söylemesi suç. En azından bunlar önemli gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Biraz da bir bizde kanunlar toplumsal değişimin önünden gidiyor. Ama umuyorum bu kanunları kullanarak daha olumlu yönde de toplumsal değişimi sağlayacağız.
Son bir soru sorayım bununla ilgili. İstihdam oranlarının düşüklüğüyle, yani genelde şöyle bir, en azından bende böyle bir izlenim oluşmuş öğrendiklerimden. kadınlar eşlerine bağlı yaşıyorlarsa şiddete uğradıklarında hani kaçacak yerleri olmadığı ya da ekonomik fırsatların yokluğu nedeniyle bu konuda sessiz kalıyor mu? Sizin çalışmalarınız ne gösteriyor? Bu da bir yönü müdür? Şiddet ve istihdam arasında bir ilişki kurabilir miyiz bu açıdan?
Kesinlikle kurabiliriz. Hem eğitim hem şiddetle doğrudan böyle bir ilişki kurmak mümkün. Zaten 2008 araştırması da bunu gösteriyor. Bir yandan çalışan ve ekonomik ve kültürel açıdan biraz daha fırsatlara sahip olmuş kadınlar şiddete uğradıklarını dile getirmekte, yani kendi sosyal ortamlarında dile getirmekte güçlük çekmekle beraber kurumsal destek istemek, yani polise başvurmak ya da boşanmak konusunda biraz daha tabii cesaretli oluyorlar ve şiddete uğrama oranları da azalıyor. Çünkü şiddete uğrayacakları durumda ya da şiddete bir kere uğradıktan sonra o ilişkinin içerisinde kalmama oranları yüksek. Yani işte bu ekonomik olarak kendisini çevirebilecek, kendisini ve çocuklarını tabii. Çünkü çocuklarda kadının kaçınılmaz uzantısı olarak algılandığı için bunun için gücü olduğundan şiddet ilişkisi içerisinden daha kolay çıkıyor. Dolayısıyla da daha uzun süreler şiddete maruz kalmamış oluyor. Bu hakikaten çok önemli, özellikle eğitim ve eğitimle özellikle hem istihdam daha çok artıyor hem de şiddete uğrama olasılığı biraz daha düşüyor.
Anlıyorum. O zaman şey diyebiliriz belki, daha fazla istihdam, daha fazla kadın özgürlüğü, daha da şiddetin az görüldüğü, daha barışçıl bir topluma gidişatta önemli diyebilir miyiz?
Çok önemli ve kız çocukları bunda özellikle çok önemli. Ben bazen enseyi kararttığımda, amiyane tabiriyle, dönüp kız çocuklarına bakıyorum. Aslında Türkiye'de hakikaten çok önemli bir güç geliyor. Şimdi daha çok eğitim alan, dünyanın daha büyük bir yer olduğunu bilen kız çocukları geliyor. Ve ancak yani çalışmanın da bir hak olduğunu düşünüyorum ve bunu sahiden bir hak olarak gören kadınlar, genç kadınlar geliyor. O yüzden de daha çok iş, daha çok eğitim, daha çok barış ve daha çok eşitlik bekliyorum ben önümüzdeki yıllarda. Umut ediyorum.
Zeliha Önaldı, Amerika'nın sesiyle konuştuğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Hoşçakalın. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.